Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyo misafirimiz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhaba.
Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk İbrahim Bey. Merhabalar.
Evet hocam, sıcak bir haftadayız ve önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle değerlendireceğiz. Pakistan-Hindistan hattındaki gerilim sıcak bir çatışmaya dönüştü. Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu, uçaklarla vurdu ve maalesef 40'ın üzerinde şehit olduğu ifade ediliyor Pakistan tarafında. Yine Pakistan'ın cevabında da Hindistan'da ölenler olduğu belirtiliyor. Tabii kapsamlı bir cevap vermedi Pakistan, henüz saklı tuttuğunu ifade ediyor cevabını. Bu noktaya nasıl gelindi? Buradan başlayalım. İki nükleer güç Pakistan ve Hindistan. Bugünü konuşalım öncelikle, sonrasında da geçmişte Pakistan-Hindistan hangi konularda tartışıyordu ve bu tartışmalar sıcak çatışmaya dönmüş müydü yine? Buradan devam edeceğiz. Öncelikle bugüne nasıl gelindi anlatır mısınız?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu haftanın en önemli konusu Pakistan-Hindistan gerilimi ve Gazze'deki o insani dramı bile göz ardı edilebilecek konuya getirdi. Peki olayın başlangıç safhası neydi? Hindistan'ın o Cammu Keşmir bölgesindeki bir turist kafilesine yapılan bir terör saldırısı ve 40 civarında turistin hayatını kaybetmesiyle başladı. Peki bu saldırıyı yapan kişilerin, faillerin kim olduğu henüz belli değil. Ve bu CIA Mossad patentli bir operasyon da olabilir. Evet. Çünkü böyle bir terör saldırısıyla birlikte Hindistan'ın Pakistan'ı olağan suçlu ilan edip bu tür atraksiyonlara geçeceğini ondan önceki yıllardaki hadiselerden biliyoruz. 3-4 defa Hindistan'la Pakistan bu şekilde savaşın eşiğine gelmişti. Peki buradan en çok kim nemalandı sorusuna baktığımızda İsrail'in bu işten en çok kar eden taraf olduğunu. Çünkü açlıktan toplu ölümlerin başladığı bir anda, yani Gazze'den dünyanın bütün dikkatleri Keşmir bölgesine yöneldi. Bu da şöyle baktığımızda bir kazanımdır İsrail açısından diye düşünülebilir. Gelelim Keşmir meselesine. Bu Hindistan'la Pakistan arasında uzunca bir zamandan beri problemdir. Bu 1947'deki İngilizlerin çekilip bağımsızlıktan sonra süren bir mücadeledir. Ve bunun tarihi arka planda var tabii ki.
Evet, şimdi Hindistan'ın bazı iddiaları var hocam, onu da konuşalım istiyorum. Türkiye'ye yönelik iddialar bunlar. Neler söylemiş Hindistan bu iddialarda, hemen ifade edelim. Türk savaş gemisi ve askeri uçağı Pakistan'da ne arıyor diye soruyor. Son bir hafta içinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçağı ve bir savaş gemisi Pakistan'a ulaştı diyor. Bunlar ne taşıyordu diye soruluyor. Daha önceki iddialarda da Pakistan'a mühimmat Türkiye'nin gönderdiği iddia edilmişti. Fakat Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bunu yalanladı. Ama Hindistan'ın iddiaları var. Diğer taraftan da yine Hindistan uçaklarının bölgede hakimiyetini kaybettiği söyleniyor. Bunun da sebebi olarak Türklerin Türkiye'nin gönderdiği KORA sisteminin sinyal karıştırıcı sistemlerin olduğu ifade ediliyor. Tabii Türkiye yine belirttiğimiz gibi bu iddiaları reddediyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pakistan'a yönelik desteğini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif de bir Türkçe mesajda Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Bu desteği nasıl yorumlarsınız ve Hindistan'ın iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Pakistan'la Türkiye etle tırnak gibidir. 100 yılı aşkın bir süredir bütün ilişkilerde bunu çok net görmek mümkündür. Yani Türkiye'nin o Kıbrıs harekatı sırasında olsun, uluslararası bütün Türkiye'nin lehine olabilecek konularda her zaman yanında, yanı başında olan ülke dost ve kardeş Pakistan olmuştur. Hatta Türkiye'nin komşu ülkeleriyle ilgili, mesela diyelim ki Ermenistan'la Yunanistan Türkiye'ye karşı düşmanlık belirtirler ama bir tehdit olabilecek derece güçlü devletler değildir. Ama bir İsrail ile Rusya Türkiye için bir tehdit olabilecek askeri güçlerdir. Ve Pakistan şu beyanatı veriyor. Türkiye'nin nükleer silahı yok ama kardeşi Pakistan'da var bu diyor.
Evet.
Bu Türkiye için de önemli bir şeydir. Peki bu iddialara verilecek cevap şudur. Bu tür hadiselerde yardım gönderilmiş olsa bile bu resmi olarak deklare edilmez.
Evet.
Mesela benzetmek gibi olmasın, bu SDG'lilere veya Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanmasına binlerce tır dolusu Amerika silah gönderdi, mühimmat verdi, eğitim verdi. Fakat sorduğunuz zaman resmi olarak bunu çok da kabul etmiyorlar mesela. Dolayısıyla evet, bu işler dünyada böyle yürür. Şimdi isterseniz Pakistan'la biz tarih
neden
olarak
et yani, tırnak gibiyiz.
Neden evet, bu iş böyle oluyor? Mesela milli mücadele yıllarında, yani Osmanlı'nın dağılıp yeni cumhuriyet kurulmadan önce Anadolu işgal edilmiş ve hilafet tehlikede. Çünkü Hint Müslümanları hilafet merkezi olarak İstanbul'a bağlı ve o Muhammed İkbal'ın, Muhammed Ali Cinnah'ın o teşvikleriyle kadınlar küpelerini, yüzüklerini, ellerinde ne varsa koyun keçisini satıp Türkiye'ye yardım olarak gönderdiler. Biz bunlara Hint Müslümanlar diyoruz ama o zamanlar Hindistan tek bir devletti.
Tek parçaydı değil mi?
Ve evet, o Hindistan içerisindeki Müslümanlardı bize o yardımı gönderenler. Şimdi Hint alt kıtasının ne olduğunu biraz anlamak için isterseniz birkaç genel coğrafi bilgi vereyim, ondan sonra bugüne gelelim. Bugün dünyada yaklaşık 8 milyar nüfus var, insan yaşıyor ve bu 8 milyar nüfus içerisinde eskiden hep Çin'i biz en kalabalık bilirdik. Şu an Çin'in nüfusunu 50 milyon geçti Hindistan. Hindistan'ın 1 milyar 461 milyon nüfusu var.
Dünyanın en kalabalık
en
ülkesi
kalabalık
birinci
ülkesi.
Sırada.
Pakistan 5. sırada 254 milyon, Bangladeş 8. sırada 175 milyon. Yani bu üç ülkenin toplamı 890 milyon. Hemen kuzeyde yine bunların akrabası Nepal var. 29 milyon da Nepal var. Onu koyarsak 920 milyon. Yani 8 milyarlık dünya nüfusunun 1 milyar 920 milyonu, yani 2 milyara yakını bu 3-4 ülkede yaşıyor. Hint coğrafyası böyledir. Dünya Müslümanların da yaklaşık %30'u bu üç ülkededir. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te. Yine başka bir dipnot söyleyeyim. Dünya nüfusu her yıl ortalama 80 milyon artıyor. Ve her 13-14 yılda bir de 1 milyar artıyor. Yani dünya nüfusu evet, 80 milyon artıyor. 80 milyon artan nüfusa Hindistan her yıl 20 milyon katkı veriyor. Yani dünyada 80 milyon nüfus artıyor, 20 milyonu Hindistan'dan artıyor. Yani iki tane nüfus artan bölge var dünyada. Biri Hint bölgesi, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, bir de Afrika bölgesi. Yoksa Batı dünyasında nüfus azalıyor. Dolayısıyla burada bir dünya genelinde nüfus patlaması söz konusu. Ve küresel akıl da dünyayı 1 milyar insan yönetebilir. Yani dünyada 1 milyarın üzerindeki insanlar fazlalıktır diyen de bir üst akıl var bu küresel kapital sistem içerisinde. İşte diyoruz ki biz, acaba Mossad, CIA, bu Hindistan'la Pakistan arasında bir gerginlik çıkarıp bunun nükleer savaşa dönüşüp burada işte 8 milyarlık dünya nüfusunun 2 milyara yakını buradadır. Yani dünya nüfusunun 1/4'e yakını bu bölgede yaşıyor. Acaba dünya nüfusunu azaltmak isteyen gizli karanlık mahfillerin bu iki ülkeyi birbirine düşürerek bir nükleer silahla burada bir nüfus azaltma operasyonu mu, ki bu çılgınlığın son noktası evet, burasıdır. Bunu bir veri olarak bir kenarda saklı tutmamız gerekiyor. Çünkü küresel bir aklın da dünyayı dizayn etmeye çalıştığını bilmemiz lazım. Bir diğer konu, Hindistan'la Pakistan'ı çatıştırmak isteyen irade, Çin'i durdurmak isteyen irade. Çünkü Çin'in Pakistan üzerinden Karaçi yakınlarında Gwadar limanına iniyor. Oradan Afrika'ya, Orta Doğu'ya mal ihracatı yapıyor. Yani şu anda Çin dünyaya açılan en önemli nefes borusundan biridir. Pakistan üzerinden evet. Hint Okyanusu'na ulaşıyor ve dünya pazarlarına gidiyor. Şu anda Hindistan'ın arkasında kesin olarak İsrail ve Amerika var. Pakistan'ı ise Çin şu anda kanatlar altına almış durumda ama Çin iki ucu keskin bir bıçak gibi. Bugün sizi müttefikiniz olur, yarın sizi yutar. Dolayısıyla evet. Pakistan için çok güvenilir bir müttefik değildir ama Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında dost ve kardeş ülke olarak duruyor. Peki bugün sorun olan Keşmir bölgesi. Evet. Yani Keşmir nasıl bir yer ve bu Keşmir neden paylaşılamıyor sorusunu isterseniz tarihi açıdan evet. kısaca bir açıklamaya çalışalım. Keşmir dediğimiz coğrafya yaklaşık olarak 222 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometre kare olduğunu düşünürsek Keşmir bölgesi 222 bin kilometre kare.
Dörtte biri kadar gibi.
İşte bunun evet. 101.307 kilometre karesi yani %45'i Hindistan'ın işgali altında ve buraya Cammu Keşmir deniyor. Merkezi Srinagar. Pakistan'ın kontrolünde olan 78.114 kilometre karelik bir bölüm var. Burası Azad Keşmir diyoruz.
Özgür Keşmir yani.
Evet. Evet. Yani 45'i Hindistan'ın, %35'i Pakistan'ın özgür Keşmir. Bu arada Çin de fırsattan istifade 11.639 kilometre kare işgal etmiş. %20'si de
Çin'de.
Çin'in işgali altındadır. Dolayısıyla şu anda Keşmir Himalayaların zirvelerine yakın dağlık, ulaşılması zor bir coğrafyadır. Hatta Gazneli Mahmut Hindistan'a seferler yapmış ve bu seferler sırasında Hindistan'ın İslamlaşması sağlanmış ama Keşmir'e girmek o kadar kolay olmamış. Yani Keşmir daha mesela 1015-1021 yılları arasındaki o Hindistan seferlerinde o Hint alt kıtası fethedilmiş ama Keşmir kalmış. Çok daha geç bir
evet,
sürece
fethedilmiş.
Fethedilmiştir. Peki ta bu Babür 1500'lü yıllarda Babür İmparatorluğu zamanında tamamen İslamlaşması mümkün oluyor. İngiliz idaresi sırasında bölgede emirlikler var. İngilizler bir bölgeden çekilirken aynı şeyi Ruslar Türkistan coğrafyasında yaptılar. Orada mutlaka bir kılçık atarlar, bir problem çıkarırlar ve sürekli kendi çıkarlarının orada sürdürmek için. Keşmir bölgesinin tamamına yakını Müslümanlardan oluşuyor ve İngilizler diyor ki burada bir plebisit yaparız, referandum yaparız. Halk kimden yana olursa oraya bağlanır. Bunda mutabakat sağlanıyor. Fakat aynı İngilizler bir el çabukluğuyla o Keşmir emirini fiştekliyor. Keşmir emiri gidiyor Hindistan o Hindularla işbirliği yapıyor ve ben diyor şeye bağlanmak
Hindistan'a.
Dolayısıyla bir taraftan plesibit yapılacak deniyor, bir taraftan da emir gidiyor
Hindistan'a bağlılığını
bağlılık imzasını atıyor. Ve o günden sonra ne o referandum yapılabildi ne de Keşmir meselesi çözülebildi ve 3-4 defa küçük çaplı savaşlar oldu Hindistan'la Pakistan arasında iki ülkenin nükleer silaha sahip oldu ve Keşmir sorunu bugüne kadar geldi. Yani nüfusunun tamamı Müslümanlardan oluşmasının yanı sıra dağlık coğrafyadır ve Hindistan içinde Pakistan içinde başka bir özelliği buranın özellikle Pakistan'a hayat veren yani bu 250 milyon üzerindeki nüfusun ana o Pencap bölgesi özellikle tarım bölgesidir. Onun sulama suyu İndus Nehri'dir. İndus'un da ana kaynakları buradan geliyor. Ve Pakistan diyor ki bu İndus'un Cammu Keşmir bölgesinden gelen kollarını Hindistan diyor ki ben bunu çevirip başka alana mecra edeyim göndermeyeceğim. Evet. Bu bir kesin savaş sebebidir.
Pakistan da böyle diyor.
Evet. Evet. Çünkü yani suyunu kesmek bir o ülkenin nefesini kesmekle eşdeğer anlama geliyor. Bakın bir emirin o İngilizlerin el çabukluğuyla gidip bir kontrat imzalamasıyla bizim 12 adaların bir el çabukluğuyla Yunanistan'a devredilmesi gibi bir hadisedir ve sorun hala bugüne kadar gelmiş ve çözülebilmiş değildir. Ve Modi yönetimi ki bu Hindutva dediğimiz Hindu Siyonizmi, yani akıl Hı-hı. hocası da İsrail'dir bunların.
Tabii.
Ve Müslümanlara her türlü baskı yapılıyor. Artı Keşmir bölgesinin özerk ve kendine özgü statüsü de değiştirilerek direkt Hindistan'a bağlanıyor ve Hindistan bölgesinden oraya nüfus transferi yapılarak oradaki Müslüman nüfusun çoğunluğu da eritilmeye çalışılan bir politika izleniyor uzunca bir zamandan Hı-hı. beri.
Evet.
Dolayısıyla Hindistan'daki Müslümanlarla ilgili de birkaç şey söylemem Buyurun gerekirse hocam. 1947'de Hindistan nüfusu içerisinde Müslümanların oranı %9,5 iken şu andaki resmi istatistiklere göre %15 civarında Müslüman nüfus vardır Hindistan'ın içerisinde.
Tabii %15 deyip o azımsamayalım
da,
değil mi hocam?
O da 220 milyona falan yani, denk geliyor. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin nüfusunun 86 milyon olduğunu düşünürsek Hı-hı. Hindistan'daki o %15'lik bir azının 220 milyona denk geldiğini ben basında görüyorum. 150 milyondan 300 milyona kadar insanlar söylüyor ama bu resmi istatistik bu civarda. Evet. Yani Endonezya'dan sonra Pakistan'dan sonra Hindistan dünyanın en kalabalık üçüncü
Müslüman nüfusuna sahip
ülkesi Peki. olarak söyleyebiliriz. Fakat Gazze'de 2 milyon insana yapılan eziyetin bir benzeri orada 220 milyon Müslümana yapılıyor. Bunu da ayrıca Tabii
gözlerden
söylememiz
uzakta.
Gerekiyor.
Evet.
Fakat Hint Müslümanları Hindistan içerisindeki o genel ahali içerisinde ticarete kafası çalışan biraz daha böyle bir tık daha ileridir Hindistan'daki Hindulara göre. Enteresan bir şey 8 milyarlık dünya nüfusu içerisinde de yani %15'e yakın bir Hindu nüfus vardır. 1 milyar küsur şu anda yani 8 milyarlık dünyanın 1 milyar 200 milyona yakını da Hinduizme inanıyor. İneği kutsal evet. sayan, Ganj nehrinde yıkandığında günahlarından evet. arındığına inanan, ölünce yakılıp külünün Ganj nehrine atıldığı ve dünyanın en kirli nehirlerinden biridir Ganj nehri evet. bu yönüyle baktığımızda böyle acayip garayip özelliği Hı-hı. olan da bir ülkedir Hindistan.
Şimdi hocam az önce İsrail'in Hindistan'ın akıl hocası olduğunu söylediniz. İsrail'in Keşmir'deki doğal kaynakları, yer altındaki kaynakları çıkarmak için de bir girişimde bulunduğu ifade ediliyor. Ve Hindistan'ı bu yönde de kışkırttığı söyleniyor. Buna dair neler söylersiniz?
İsrail'in en büyük şeyi düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle şu anda kendisi dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zulüm yapıyor. Oradaki evet. Filistinli Müslümanlara. İsrail diyor ki ben bunda yalnız kalmayayım. Orada Modi ve Hindutva dediğimiz Hindu milliyetçiliğine yani Siyonizme örnek göstererek oradaki Müslümanlara diyor ki bak bunlar diyor vakıf kuruyorlar, dernek kuruyorlar, cami dernekleri var, teşkilatlanıyorlar. Yani şu Hindistan'da kast sistemi vardır. Onlarda dokunulmaz dediğimiz bir sınıf vardır ki öylesine hayatın içerisinde sefil bir kalabalık durumdalar. Bu nedenle Müslümanların gelecekte Hindistan'da daha etkin olabileceğini gördükleri için burada adeta yaşanılmaz hale getirip o Müslümanları oradan sürmenin yollarını arıyorlar. Mesela bizim Ermeni tehciri sırasında 2-300 bin kişinin hayatını kaybettiği söylenir ve bunu 1,5 milyon Ermeni katledildi diye tarihi de böyle bir takım ifşaatlarda bulunuyor Batı dünyası. Halbuki Hindistan'la Pakistan ayrılırken 15 milyona yakın insan hayatını kaybetmiştir her iki taraftan da bu göç sırasında birbirine yapılan saldırı sırasında. Normal şartlarda ne Gandhi ne de Muhammed Ali Cinnah ayrılma yanlısı değildi. Bu bir İngiliz
evet, bunu soracaktım hocam. Aslında. Yani az önce de ifade ettiniz aslında Hindistan tek parçaydı. Nasıl oldu da bölündü? Onu ne tetikledi? Ve o süreci biraz anlatır mısınız?
Şimdi İngilizler normal şartlarda Hindistan'dan hiç vazgeçmek istemiyorlardı. Üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmuşlardı ama bu imparatorluğun en zengin sömürülen kaynağı Hindistan'da hatta Süveyş kanalının açılmasıyla bile 1860'lı yıllardan itibaren tamamen bu ticaret İngilizlerin lehine işliyor idi. Ve Abdülhamit döneminde Sultan Abdülhamit çok zeki bir insandı. Oradaki Müslümanları arasında bir takım işte elemanlar göndererek onları teşkilatlandırıp halifeye olan bağlılığını güçlendirdikten sonra İngilizlerle arasında anlaşmazlık olduğunda Hindistan'a bir haber uçuruyordu. Mesela limanlardaki işçiler yükleme yapmıyorlardı, indirme bindirme yapmıyorlardı. Hayat duruyor idi. Yani kritik alanlardaki insanlar eylem yaptığı zaman İngilizlerin oradaki bütün çıkarları duruyor idi. Ve İngilizler şuna karar verdiler. Dediler ki biz ne pahasına olursa olsun hilafeti kaldırmak istiyoruz. Evet. Hatta milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in Balıkesir'de hutbesi vardır. Normalde halife de olmak istiyordu Mustafa Kemal. Fakat Lozan görüşmelerinde olmazsa olmaz şartlardan bir halifeliğin kaldırılmasıydı. Yani halifelik kaldırılmadan size bağımsız bir ülke olmanıza izin vermeyiz demişlerdi örtülü veya açık olarak İngilizler. Biz şimdi cumhuriyeti kurduk, halifeliği kaldırdık falan diye kendi kendimize böyle kandırıyoruz da bu İngiliz
aklıydı
ve hilafet olmazsa olmaz kaldırılması gereken bir şeydi. Çünkü İstanbul'daki halifenin bir fermanıyla
Hindistan'da
çarşı karışıyordu ve İngilizlerin bütün hesapları alt üst oluyordu. Ve hilafetin kaldırılması İngilizler için kırmızı çizgiydi. Bunu başardılar. Fakat daha sonra Hindistan'da o bağımsızlık hareketlerinin başlaması, mesela ben Gandhi'nin hayatıyla ilgili bir şeyler okumuştum. Gandhi böyle aristokrat bir ailenin çocuğu, zengin bir ailenin çocuğu, İngiltere'ye hukuk eğitimi almak için gönderiliyor. Daha sonra da staj için Güney Afrika'ya gidiyor. Güney Afrika'da o zaman ırkçı apartheid bir İngiliz yönetimi var. Bu Hintli olduğu için bunu aynı lokantaya, aynı otobüse, aynı şeye almıyorlar. Diğerleriyle bir tutuyorlar. Bu Gandhi'nin çok kanına dokunuyor ve gidiyor. Hindistan'da bu bağımsızlık yönünde bir takım hareketler başlatıyor. Sivil itaatsizlik hareketi başlatıyor. Zaten Müslümanlar da buna teşneler o sırada. Ve yani İngilizlerin Hindistan'dan elini ayağını çekmesinde o Gandhi'nin o ön ayak olmasında bu apartheid Güney Afrika'da ona yaptıkları
ırkçı.
Yani düşünebiliyor musunuz? Siz rengi farklı olduğu için aynı lokantaya almıyorsunuz. Aynı trene, aynı uçağa insanı almıyorsunuz. Bunu ne zaman yapıyorlar? 40'lı yıllarda yapıyorlar.
Amerika'da da vardı aynısı değil
evet,
mi?
Evet, yani böyle milattan önceden bahsetmiyoruz. 1930'lı 40'lı yıllarda yapılan uygulamalar bunlar. Bu nedenle de işte Hindistan'dan çekilmek zorunda kalıyor
İngilizler.
Fakat öyle bir şey yapıyor ki Sihler onların işbirlikçisi. Bakınız Hindular var, Müslümanlar var, bir de Sihler var. Sihler böyle uzun sakallı, sarıklı, görseniz sanki böyle şeriatçı falan Müslüman sanırsınız. Londra sokaklarında, Batı dünyasında bunlar İngiliz işbirlikçilerdir. Sayıları oransal olarak %1 civarındadır o Hint coğrafyasında ama İngilizlerle işbirliği yaptıkları için hep araları iyi olmuştur Sihlerle İngilizlerin. Fakat Hindularla Müslümanlar arasında o fitne ateşine sokuyorlar. Bir süre sonra bu çatışmalar başlayınca artık bir ayrılma, taksim söz konusu oluyor ve Pakistan önce Doğu ve Batı Pakistan diye ikiye ayrılıyor. Mesela bugünkü Bangladeş 1971 yılına kadar
Pakistan'ın
bir parçasıydı. Çünkü o ana kütledeki nüfus Doğu ve Batı diye iki bölgeye
o zaman şöyle mi hocam? Hindistan aslında bugünkü Pakistan, Bangladeş ve mevcut Hindistan'ın olduğu
tabii,
bölge.
Tabii tek parça, yekpare burası.
Bangladeş'te dahil.
Evet. Tabii ki bir de Hindistan'ın kuzeyi, o Himalaya, o Keşmir'in hemen güneyindeki Delhi. Mesela Delhi Sultanlığı vardır, o Şah Civan'ın taç mahallerin falan olduğu yerler Kuzey Hindistan'dır. O Ganj ve Brahmaputra nehirlerin o kaynağını aldığı o büyük ovalar, ovalık bölge. Daha güneyde Dekkan Platosu dediğimiz, daha güneyde Gujarat'a doğru olan bölgelerde o Esmer Hintliler vardır. Yani normalde Hindistan içerisinde bile biraz açık tenliler ve koyu tenliler vardır. O esmer olanlar Hindulardır. Müslüman olanlar biraz daha açık tenlidir. Ve Babur İmparatorluğu mesela Kanuni'nin döneminde Hindistan'da da Babur İmparatorluğu var. O dönem bir Türk asrı diyoruz, 1500'lü yıllara ve birçoğumuz farkında bile değildir. Yani bu Babür İmparatorluğu'nun o Hint coğrafyasındaki yaptıkları insanlığa ait eserlerden vesaire. Evet. İngilizlerden çok daha fazla biz Hindistan'da hüküm sürmüşüz. Hindistan'ı İslamlaştıran Türklerdir. Gazneli Mahmud başta olmak üzere Timur'un seferi vardır. Bakın Türk akınları sayesinde İslamlaşmışlardır. Pakistan'ın resmi dili Urducadır. Urduca aslında orducadır. Yani, ordu dilidir. Evet. Fakat burası çok büyük kalabalık bir nüfus olduğu için oraya gelen asker, oraya gelen Müslüman Türk ahali birkaç nesil sonra o kalabalığın içerisinde kayboluyor. Kendine yani Hindistan geleni kendine benzetme özelliğine sahip bir coğrafyadır. Bu yönüyle de farklı bir yanı vardır. Hint coğrafyasının. Evet.
Yani şeyde kalmıştık hocam, Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılması süreci.
Şu anda demek ki Bangladeş doğuda kaldı, Bengal Körfezi'nin olduğu yerde. Pakistan batıda kaldı. Zaten Pakistan demek Hintli Müslüman demektir. Yani Pakistanlıysanız Müslümansınız demektir. Evet. Yani Hinduyla Müslümanı birbirinden ayırmak için söylenmiş.
Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz peki? Aslında hepsi Hint ama bunların bir Müslüman olanları var.
Evet.
Bir de Hindu yani kendi dinlerinde kalanlar var. Değil mi hocam?
Fakat bir de şöyle var. Çok fazla etnik parçalar var ama yani siz diyelim ki 100 bin kişiyle Hindistan'a gidiyorsunuz, orayı ele geçiriyorsunuz, fethediyorsunuz ama 50 yıl sonra o sizin çoluğunuz çocuğunuz onlar gibi oluyor. Yani Hindistan'a gelen her türlü etnik grup o yapı içerisinde
kotada eriyor.
Eriyor. Böyle de bir yapısı var Hindistan'ın çünkü çok kalabalık, sıcak ve mistik bir topluluktur. Mesela baharatları çok meşhurdur. Evet. Hint filmi, sineması çok meşhurdur. Baharatların meşhur olması o sıcakta mikropları öldürme açısından önemlidir. Ona da ayrıca
hatta
dikkat
yakın edeceğim. Zamanda Hindistan Başbakanı Modi Hindistan'ın isminin baharat olarak değiştirileceğini söylemişti. İşte böyle iddialar da vardı.
İpek yolu ve baharat yolu diyoruz ya. İpek Çin'den, baharat Hint coğrafyasından dünyaya ulaşıyordu. Anadolu'da bu yollar üzerindeydi. Yani bir kültür coğrafyası olarak bahsedecek olursak bunları ifade edebiliriz. Fakat şimdi biz bugüne gelecek olursak tarihte demek ki Hint Müslümanlarının sayısına baktığımızda şimdi 220 milyon
Keşmir'de Müslüman var.
Hayır, 220 milyon Pakistan'da. Pakistan'da. Pardon, Pakistan'ın nüfusu, Bangladeş'in nüfusu ve Hindistan'ın içerisinde 220 milyon nüfusu koyduğumuzda dünyadaki toplam Müslüman nüfusun %30'una denk geliyor.
Evet.
Bakın şu anda 22 Arap ülkesindeki toplam nüfus 400 milyondur. %20'sini oluşturuyor. Araplar dünya Müslümanlarının %20'sini oluştururken Hint Müslümanları dünyadaki toplam Müslümanların %30'unu oluşturuyor. Bunlara İslam'ı tebliğ eden Türkistan'dan gelen Hoca Ahmet Yesevilerin, Şah-ı Nakşibentlerin o tezgahından geçen Müslüman Türklerdir. Evet. Yani burayı İslamlaştıran da bizim ceddimiz, atalarımızdır. Ve orada büyük bir imparatorluk, Babür İmparatorluğu'nu kuran da yine Türklerdir. Bu yönüyle Pakistan kendilerini bizden bir parça olarak görürler. Ve bugün bir anekdot anlatıldı. Bir cihat yaycı diye o
Müstafi
Tümamiral diyor ki ben diyor Umman'ın başkenti Muskat'ta diyor görevliydim diyor. Bizim diyor 2004 yılında Türk donanması Muskat'a geliyor. Bizim o zamanki büyükelçi diyor başka bir toplantıya gitti, gelmedi karşılamaya diyor donanmayı diyor. Türk şeyini. Fakat diyor Pakistan büyükelçisi ve Pakistan okulundaki bütün öğrenciler, yüzlerce öğrenci geldi, Türk bayrağı ve Pakistan bayrağıyla bizi karşıladılar diyor. Pakistan böyle bir ülke diyor.
Bir de hemen yine Cihat Yaycı'nın anlattığı bir başka Pakistan üzerine durum var. Onu paylaşayım hocam. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir karar alınacağı zaman diyor Pakistan heyeti önce Türk heyetinin yanına gelir. Sizin bu konudaki fikriniz ne evet, diye sorar.
Aynen öyle.
Ve sonrasında da Türkiye ile birlikte hareket ederdi diye ifade
i̇şte,
ediyor.
Evet, iki devlet evet. tek millet gibidir. Bu nedenle yani Pakistan'la Hindistan arasında bir savaş çıkarsa, bir mesele olursa acaba biz hangi taraftanız diye sorusu
abes bir sorudur.
Biz Pakistan'ın her zaman
yanındayız.
Arkasındayız.
Ve kardeşimiz. Tabii her programımızda da ifade ediyoruz konu geldikçe. Pakistan'da muhalefet çok çeşitlidir ama bir konuda muhalefet edilmez. Herkes aynı fikirdedir. Türkiye. Türkiye evet. konusunda herkes aynı fikirdedir değil
Pakistan'da
mi hocam?
Pakistan'da Türkiye'ye karşı dostlukta aynıdır. Bir de nükleer programına karşı evet. yani iktidar muhalefeti Pakistan'ın Hı-hı. nükleer programına hepsi tam destek verir.
Evet.
Çünkü bizim varlık sebebimiz budur der.
Peki hocam. Şimdi Hindistan-Pakistan çatışmasına tekrar dönecek olursak bu çatışmanın büyük bir savaşa evrilme ihtimali var mı? Engellenebilir mi? Türkiye bu konuda çaba sarf ediyor kışkırtıcılara rağmen.
Ve Hindistan'daki yöneticiler böyle bir şeye kendi iradeleriyle müsaade etmezler. Çünkü bunun her iki ülkenin de sonu olduğunu bilirler. Çünkü nükleer evet. başlıklara yani o düğmeye bastıkları an her iki ülkede birbirini yok edebilecek o nükleer güce sahipler. Fakat işin farklı mecraya girmesi durumunda yani işin içerisine Amerika, İsrail, Çin, Rusya gizli karanlık eller girip bir tanesine evet. o düğmeye bastırırsa diğerinin de buna cevap vermesi söz konusu olursa o artık 3. Dünya Savaşı'nın daha ötesinde bir şey olur. Ama tekrar söylüyorum ne bu kadar ırkçı, fanatik ve İslam düşmanı olan Modi ne de Pakistan tarafı böyle bir nükleer çatışmayı ve topyekun bir savaşı göze alabileceğini sanmıyorum. Fakat ekonomik olarak bir şey söyleyeyim size. Çin'in geçen ayki ticaret rakamları açıklandı. Trump Çin'e şey koydu.
Vergi koydu
filan. Çin'in ihracatı %8 artmış geçen ay. Fakat en çok ihracat yaptığı iki ülkede Hindistan ve Pakistan. Dolayısıyla Hindistan'la Pakistan'ın savaşması en çok Çin'in aleyhinedir ve Çin bu ticaretinden olur. Bu nedenle bu İsrail, Amerika ve bu karanlık mahfil Çin'e bir kazık atmak için bile bu ülkeyi birbirine düşürebilir. Yani işin içerisinde çok fazla iş var onu da bilmek gerekiyor.
Bu arada Azerbaycan da tavrını Pakistan'dan yana koyduğu için Hindistan'da Azerbaycan ürünleri boykot edilmekteymiş. Bunu da ifade edelim hocam.
Evet, Hindistan'ın dezavantajı şu. Bütün Hindular Hindistan'da yaşıyor. Tek bir yekpare ülke. Yani diğerleri azınlıktır diğer bölgeler ama 57 İslam ülkesinden biridir Pakistan ve Pakistan'ın bütün İslam dünyası arkasındadır. Hindistan ise Siyonistler arkasındadır. Dünya medyası arkasındadır. Bunu ayrıca belirtmekte fayda var.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler verdiğiniz bu sıcak gelişme hususunda. Şimdi Gazze'ye dönelim artık. Bizim kanayan yaramız yaklaşık 20 aydır Gazze'de soykırım, açlık, susuzluk, katliam devam ediyor. Terör örgütü İsrail tarafından bu soykırım işlenmekte. Son olarak açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarının uygulanmasını isteyen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa Gazze'yi kıtlık bölgesi olarak ilan ettiklerini açıklamış. Her gün açlıktan ölen bebekler, çocuklar var, insanlar var hocam. 60'a yaklaştı. Orada sadece açlıktan evet. dolayı şehit olma noktası.
Şimdi neler söylersiniz? Özellikle Gazze bölgesi bir takım özellikleri yönüyle dikkat çekiyordu. Bir, çok dar bir alanda 2 milyon 300 bin nüfus yani
sıkışmış durumda.
Çok sık yani kilometre kareye düşen insan sayısı bakımından çok yoğun bir yerde. Ayrıca o kadarlık bir coğrafyada çok sayıda hastanenin olması dikkat çekiciydi. Çünkü Filistinler savaş bunun başına geleceğini biliyorlardı. Evet. İşte yeraltı tünelleriyle sığınaklar açmışlardı. Bir de erzak depoları filan yapmışlardı ki her an bu kapılar kapanıyor. O kapıların birazcık açıldığı zamanlarda bunu yapıyorlardı. Şimdi İsrail hastaneleri bombaladı. ve işlevsiz hale getirdi. Bunu haber yapan gazetecileri katletti. 200'ün üzerinde gazeteci hı hı. öldürdü. Yani dünya için kırmızı çizgidir gazetecilerin öldürülmesi mesela.
Bırakın öldürülmesi, tutuklansa ayağa kaldırıyorlar dünyayı.
Okulları, evet. okulları, Birleşmiş Milletler ofisleri, yani dünyadaki kırmızı çizgi olarak ne varsa hepsini İsrail çiğnedi. En son olarak da şu anda erzak deposu olarak, yani diyelim ki bir bölgede bir fırının unlarının veyahut da bir gıda depoları olarak bildikleri nere varsa oraları da bombalıyor ki tamamen, yani kurşunla, füzeyle, bombayla öldürmekten daha ekonomik oluyor. İnsanları açlığa mahkum ederek toplu ölüm, veya diyor göçmek isterseniz buyurun kapıları hı hı. açalım. Yani ya öleceksiniz açlıktan, susuzluktan, ya da göçeceksiniz mesajını vermeye çalışıyor maalesef.
Maalesef.
Ve dünya kamuoyuna da utanmadan İsrail'in Birleşmiş Milletler'e sunmuş olduğu bir tasarı var. Onu da ifade etmeden geçemeyeceğim. İsrailli o işgalci Siyonist askerler yemek molası verdikleri sırada tünellerden çıkan mücahitler onu birkaç tanesini
öldürüyor.
Diyor ki yemek yerken askerlere saldırılır mı, insan hakları ihlali diye de evet. dünya kamuoyuna
söylenince bu mesajı... çok şey vardı.
Evet.
Evet.
Yani bu da işin ironik tarafı.
Peki hocam. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Gazze ele alındı, Suriye ele alındı, Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Erdoğan'ın da önümüzdeki günlerde bir ABD ziyareti söz konusu. Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bu görüşmede Gazze ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Trump yakında sürpriz bir şeyler açıklayacağım filan dedi. Bu şu olabilir, silah verip, ki bu Batı'nın şöyle bir taktiği vardır, eğer vaktimiz varsa bu hikayeyi anlatarak buyurun söylemek hocam. İstiyorum. Fil avcıları şunu yaparlarmış, ormanda filler hep aynı izden geçerlermiş. Fillerin geçtiği izse bir kuyu kazarlarmış, filleri oraya düşürürlermiş. Sonra siyah elbiseler ve yüzlerini kapatarak fillere eziyet ve işkence ederlermiş uzunca bir süre sonra. Sonra beyaz elbiseler giyerek aynı insanlar o fillere yiyecek veriyor, kurtarıyor. Ondan sonra kendilerine hizmetkar olarak uzun yıllar o filleri yük taşımada şurada da kullanırlarmış. Batılılar da aynen o fil avcılarının yaptığı gibi Amerika şu anda İsrail'e şu anda silahların Kahire ekseriyetini Amerika veriyor. Lojistik desteği veriyor. Bombardımanla bu insanlara bu katliamı yapan Amerika bugünlerde bir paket açıklayarak orada bir takım gıda dağıtım merkezleri hı hı. kurarak bu insanlara paketler içerisinde gıdalar vererek farklı bir atraksiyon yaparsa da hiç şaşırmayın bu evet. görüşmelerden. Yani diyor ki yardımı ben kendim organize edeceğim, dağıtacağım diye Trump'ın kafasından böyle bir fikir geçiyor. Önümüzdeki haftalarda belki bunları konuşabiliriz.
Trump'ın Gazze'deki yönetimi değiştirmek istediği de ifade ediliyor.
Evet, yani bu yardımı dağıtarak evet. Hamas'tan kendi Mahmut Abbas modeli bir yönetim oluşturabilmek için de bu işte insani yardım kurumlarını evet. devre dışı bırakıp kendileri yapacak. Bu olayın bir boyutu. İkincisi de önce dedi ki ben Rusya'yla Ukrayna'yı İşte 48 saat içerisinde masaya oturturdum, barıştırırım vesaire dedi. Ve buradan 100 gün geçti. Herhangi bir sonuç alamayınca bu işi yapabilecek yani aktörün Türkiye olduğunu, hatta İstanbul'daki kurulan masada ki savaştan hemen sonra, yani Şubat ayında patlak veren savaştan 1-2 ay içerisinde Türkiye bu masayı kurmuştu. İngilizler bunu sabote etti. Trump tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki yani bu işi ancak siz çözersiniz. İkiniz hem Ukrayna ile hem Rusya ile diyalog halindesiniz. Bakın Trump'ın o konuşmasında ana temalardan biri şudur. Çünkü seçmenine söz verdi. Ben de hemen çözeceğim bunu. Şu anda savaş hatta kızışıyor. İşte duracak gibi bir yönü yok. Bu nedenle de işte Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda bir yardım istediği var. Bir de Türkiye'ye davet ve karşılıklı görüşmeler, onlar konuşulmuştur.
Peki. Şimdi devam ediyoruz. Dün önemli bir ziyaret vardı. Irak'tan Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Heyetler arası görüşmeler oldu. 11 anlaşma imzalandı iki ülke arasında. Görüşmenin herhalde ortak noktası terörle mücadeleydi. DAEŞ, PKK terör örgütü vesaire. Türkiye-Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında da önemli adımlar atılacağı ifade ediliyor. Hem su kaynakları üzerinden hem de doğalgaz sevkiyatı vesaire. Dünkü görüşmeyi nasıl değerlendirdiniz hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi 20 küsur tane konu başlığından bahsediliyor. Fakat biz bu programımızın süresi kısıtlı olması sebebiyle ana başlık olarak şunu söyleyelim. Sudani'nin ziyaretiyle birlikte bunlardan en önemlilerinin biri kalkınma yolu projesinin canlandırılması, biliyorsunuz bu dört ülke arasındaydı. Irak, Türkiye'den yol inşaatı ve Basra Körfezi liman var. Buna Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil dört ülkenin konsorsiyumunda yapılıyor ve Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri finansal destek verirken Irak ve Türkiye'nin direkt bu işin içerisinde olduğunu, çünkü Doğu Asya'dan Avrupa batı pazarlarına gidecek en kısa ve kestirme ucuz bir yoldur. İkincisi Kuzey Irak Kerkük yumurtalık boru hattının tekrar canlandırılması konusu gündeme getirildi ve terör, PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör unsurlarıyla ortak mücadele etmek. Çünkü Amerika'nın hem Irak'ta hem Suriye'deki varlığının yegane sebebi teröre karşı bir takım argümanları var. İşte biz DAEŞ'e karşı operasyon yapıyoruz. Türkiye'nin tezi de şu: Suriye'nin Başara yönetimi ve Sudan'ı ile iyi ilişkiler geliştirerek diyor ki burada 3 tane büyük ülke var. Hatta biz bunu Lübnan ve Ürdün'ü de yanımıza alarak nerede DAEŞ'li, PKK'lı terörist varsa diyoruz. Yani bu ülkenin askeri, polisi herhalde sizin 3000-2000 Amerikan askerinden daha etkin olur diyor. Irak için şöyle bir açmaz var. Bir yandan İran, bir yandan Amerika'nın Irak siyaseti üzerinde çok kalın bir gölgesi var. Hatta o Irak'ın Saddam'ın devrilmesinden sonra o 2010'lu yıllarda deniyordu ki meclis seçilecek, mebuslar mülakata giriyorlar, Amerikalıların ve İranlıların onayından geçenler ancak aday olabiliyorlar. Böylesine bir etkisi vardı hem İran'ın hem Amerika'nın. Sudani her ikisinden de kurtulmak istiyor. İşte bu Suriye operasyonu sırasında bir nebze olsun o Haçlı Şabi ve bu Lübnan Hizbullah'ın etkisini kırma konusunda sınırları kapatarak zımni bir destek verdi ve deniyor ki Türkiye'ye Irak'tan bir saldırı olmayacak. Bu da PKK'ya karşı ortak operasyon. Bu Şengal veyahut da o bölgede Irak'ın kuzeyindeki şu anda diyelim ki Kandil'den kaçan teröristlerin o bölgede yoğunlaştığını biliyoruz. Ona karşı ortak operasyon planı var. Suların paylaşımı konusu var. İşte Zap suyu Dicle'nin işte Türkiye barajlar inşa ediyor. Hakkaniyet bir şekilde paylaşımı söz konusu ve ticaretin geliştirilmesi, ortak projelerde katkı sağlamak gibi çok sayıda konu başlığı vardır. Bir de Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler ve ticaret hacmi her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin komşu ülke olması hesabıyla özellikle oraya gidip gelen arkadaşların gözlemlerinden söylüyorum. Erbil'de mesela Irak'ın kuzeyinde markete gittiğinizde ürünlerin %80-90'ı zaten Türkiye'den giden ürünlerin rafları doldurduğunu, yani Türkiye onlar için bir nefes borusu mahiyetindedir ve özellikle bu Kerkük yumurtalık boru hattının açılması da iki ülke arasında önemli bir ekonomik aktivite olacaktır.
Peki hocam, Suriye ile devam edelim. Önümüzdeki 3 ay içerisinde Suriye'ye gaz sevkiyatı, doğal gaz sevkiyatı olacak ve bu elektrik üretiminde kullanılacak. Türkiye Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılayacak diyebiliriz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Fransa'yı ziyaret etti. Macron'la görüştü. Burada da önemli temaslar gerçekleştirdi. Bu konularda neler söylersiniz? Buradan devam edelim.
Evet. Suriye şu anda 8 Aralık'ta bir devrim yaşadı ama harap olmuş bir ülke. Elektriğin, yani başkent Şam'da ve Halep'te günde birkaç saat verilebildiği, kırsal kesimde elektriğe ulaşılamadığı bir coğrafya. İlk önce bir enerjiden başlayarak Halep ile Kilis arasında doğalgaz boru hattının döşeme çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye Kilis'e kadar olan kısmı tamamladı. Şu an Suriye içerisindeki kısmı da tamamlandıktan sonra doğalgaz orada ısınmadan daha çok elektrik üretiminde. Evet. Çünkü Türkiye bir hub olma özelliğinde olduğu için hem Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan çok değişik ülkelerden Türkiye'ye doğalgaz geldiği için hemen Türkiye bunu o mevcut ağ sisteminden Suriye'ye aktararak en kısa ve kestirme yoldan enerjiye Suriye'nin ulaşması gerekiyor. Bir diğer konu Suriye limanlarının 30 yıllığına bir Fransız şirketine verildiği kamuoyuna yansıdı. Yani Türkiye bu kadar iyi ilişkiler içerisindeyken nasıl olurdu Fransızlar liman işletmelerini Laskiye başta olmak üzere Akdeniz'deki limanları işletir dendiğinde, fakat işin makyajını kaldırdığımızda işte bu Samsun Spor Kulübü'nün başkanı Karadeniz'de önemli bir ortağı, diğer bir önemli ortağının Lübnanlı olduğunu, aslında Fransız vatandaşı olan ama Lübnan kökenli, yani sonuçta Türkiye'nin o işin içerisinde olduğunu da ayrıca, hı hı, yani Fransa'nın orada bir üst şemsiye olarak uluslararası kamuoyunda dikkatini çekmem açısından önemli bir durumdur bu. Yani Türkiye'nin işlerin hala Türkiye'nin kontrolünde olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü uluslararası kamuoyu, başta Siyonistler olmak üzere Ahmet Eşşara'yı işte bunlar teröristtir, bunlar her şeyi silah zoruyla yapar gibi ötekileştirme propagandalarının tam tersine Türk dışişleri ve Türk istihbaratı onları sürekli olarak şöyle yönlendiriyor. Yani biz insan haklarından, demokrasiden, Batı'nın bizi gördüğü gibi değil, biz insanların rızasını alarak işte çok partili vesaire gibisinde bu mesajı vermeye çalışıyor ve bunun sayesinde de ambargoların kaldırılması çalışıyor. Hala Esad döneminden kalma çok katı ambargo uygulanıyor Suriye
maalesef.
Devletine maalesef.
Şimdi hocam bugün 9 Mayıs Rusya'nın zafer günü, neymiş? İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanya'sının kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilmiş ve kutlanmış. Bugün 9 Mayıs zafer günü olarak Çin lideri Xi Jinping de orada bu kutlamalara katılıyor. Ve bu Rusya için ne anlam ifade ediyor? Kısaca dinleyelim.
Şimdi buyurun hocam. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran Almanlardı zaten. Çünkü dünyayı sömürgeleştiren küresel bu eski klasik sömürgeciler Afrika'yı, Asya'yı, Hindistan'ı sömürgeleştirmişler. Almanya işte Japonya ile birlikte bu sömürgeden pay istedi. Birinci Dünya Savaşı'nda da İkinci Dünya Savaşı'nda da yenilgiyle ortada çıktılar ve Nazilerin kayıtsız şartsız teslim olmasıyla birlikte İkinci Dünya Savaşı bitti, fakat Japonlar teslim olmadılar. Evet. Savaş sürdürmek istediler. Onun için de Hiroşima ve Nagasaki atom bombası atılarak şöyle söyledi: bakın, Amerika'nın ne kadar insan haklarına saygılı olduğunu anlamanız açısından söylüyorum, 200 küsur tane bizde de atom bombası var dedi. Japon imparatoruna dediler ki bak, teslim olmazsan atom bombasını atacağız, ki Japonlar da Endonezya'ya kadar olan bölgeyi ele geçirmişlerdi ve güçlü de bir orduları vardı. Attılar birini, dediler bak, ertesi gün öbürünü atacağız, her gün bir şehrinize bir atom bombası atacağız. Hiroşima'dan sonra Nagasaki atılınca Japonya'da kayıtsız şartsız teslim oldu ve savaş bitti. Yakın bu kutlamalarda bu savaşın nasıl bittiğinin hikayesi de bu. Yani atom bombası bütün oradaki böceklere varıncaya kadar her şeyi yok eden bir bombayı atıyorlar ve bugün aynı ülke uluslararası karne tutuyor. Diyor ki senin insan hakları karnen şöyle diye Türkiye'ye bilmem şuraya buraya not veren Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren, yani Almanya teslim oluyor Japonya olmayınca, onu da o şekilde teslim ettiler. Alıyorlar. Peki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne yaptılar? Yeni bir dünya düzeni kurdular. İşte yerleşmiş kurdukları milletler. Dünya düzeninde tabutuna son çiviyi İsrail Gazze'de çaktı. Ne kadar kırmızı çizgisi varsa Hepsini
alt üst
etti. Yani bundan sonra artık bu İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan beşli çete dediğimiz işte Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Çin'i, Rusya'sı hiçbiri artık işte demokrasi, insan hakları, işte uluslararası adalet divanı şu bu diyemez. Çünkü İsrail bunların hepsinin
canına ottuk adı.
Evet.
Peki hocam, şimdi son olarak Papa Francis ölmüştü. Geçen haftalarda yerine yeni papa seçilmesi için çalışmalar hararetle sürüyordu. Siyah dumanlar yükseldi ve sonunda da yeni papa olarak ABD'li Kardinal Robert Francis Provost seçilmiş ve bu ilan edildi. Provost papalık ismi olarak 14. Leo'yu kullanacakmış, bunu da ifade edelim. Hamas'tan bir açıklama var. Yeni seçilen papayı tebrik etmiş ve Gazze'deki soykırıma karşı durma ve ezilenlere destek olma konusunda Selefi'nin yolundan gitmesi talep etmiş, çağrısında bulunmuş.
Şimdi yeni papanın Amerika'dan seçilmesi sürprizdir. Çünkü Amerika protestan ağırlıklı bir ülkedir. Katolikler de var Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Katolikler azınlıktadır. WASP dediğimiz White Anglo-Saxon ve protestan bir ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Ve Amerika'da Peru kökenli bir misyonerdir şu anda seçilen papa. Ve enteresandır. Mesela Amerikan tarihi boyunca iki tane Katolik başkan gelmiştir. Biri suikastla Kennedy öldürülen mi? Kennedy. Diğeri de bir önceki başkan Biden'dı. Biden da küresel ekibin aparatı konumundaydı. Şimdi bu papanın da Trump'ın politikalarının tam tersine bir dünya görüşüne sahip olduğu söyleniyor. Trump ne kadar göçmen ve yabancı düşmanıysa bu papanın da tam tersine bir görüşlere sahip olduğu söyleniyor ve bunu oraya papa seçen iradenin de Trump'a bu yönden bir gol attığını söylüyor bazı uluslararası yorumcular. Biz çok tanımıyoruz yani sonuçta Vatikan'ın iç dengelerini bilemiyoruz. Fakat enteresandır, papanın o cenaze ritüellerinde giyilen kıyafetler, işte dumanın tüttürülmesi vesaire. Batılılar bunları böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Aynı şey bir İslam dünyasında bir şey olsa ne kadar arkaik, ne kadar yobaz, ne kadar çağ dışı diye söyleyecek insanlar bugün bunu ballandıra ballandıra anlatıyor. Aynı şekilde Osmanlı'ya, padişaha küfredenlerin, kraliçenin adeta...
Hatta hilafete değil mi?
Evet. Fakat Buckingham Sarayı'na övgüler dizip oradan fotoğraflar çektirmesi gibi içimizdeki mankurtların da bu çifte standartına bir not düşmek isterim son olarak.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Haluk Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında önemli başlıkları konuştuk. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.